Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istaghal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zelâle ve külle zelâletin finnâr. Sahabeden Cündüb bin Abdillah el-Beceli radıyallahu anh diyor ki, biz buluğ çağına varmış gençler olarak Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanındaydık. Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı tahsil ettik. Kur'an'ı öğrendiğimizde ise imanımızın arttığını hissettik. Bunu İbn-i Mace sahih bir isnatla rivayet ediyor. Burada sahabilerin diğer bir ifadeyle Kur'an'dan önce imanın kendilerine verildiği, bunun ilminin kendilerine verildiği geçiyor. Nitekim Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'ın da Buhari ve Müslim'in rivayetinde şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bize iki şey söyledi. Bunlardan birini gördüm, diğerini ise bekliyorum. Dedi ki, emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Önce emanet, sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Bu hadiste geçen emanet kelimesi iman anlamında kullanılmış. Yani önce iman tahsil edilmiş, sonra kitap ve sünnet öğrenilmiş. O yüzden bizim şimdiye kadarki derslerimizde de ve uzun bir süre devam edecek derslerimizde de bu imanın anlaşılması ve bu imanın anlaşılması derken her birimizin başkalarına da aktarabileceğimiz şekilde bileceğimiz, yani hakikatini bileceğimiz şekilde iyice yerleşmesi için zaman zaman bazı şeyleri tekrar ederek de olsa yineliyoruz, geçiyoruz. Tevhidle ilgili meseleler biz İlk önce fıtrat diyoruz. Yani derslerimizin ilk başında fıtratı ele alıyoruz. Ondan sonra fıtratın selim olması takdirinde sahih bir imanın ona yerleşebileceği, onun üzerine bina edilebileceği bu esasdan hareketle iman. İmandan sonra tevhid. Yani bu sıralama takip edilmezse, yani günümüzde bazılarının yaptığı gibi işe ilk önce tevhidden başlayıp iman konusunda bir takım müşkülatlar olunca haricilik fikrinin biraz daha ön plana çıkması, tekfir zihniyetinin biraz daha ön plana çıkması söz konusu oluyor. Ondan sonra, tevhidden sonra genel olarak din, İslam, iman, bunların toplamına denilen, verilen isim din. Din kavramı üzerinde. Tevhidin elbette bir sürü dalları, budakları, yani iyice açılması gereken bir takım alt meseleleri var. Mesela şirk nedir, küfür nedir, kişi İslam'dan çıkaran şeyler nedir, la ilahe illallah'a aykırı olan şeyler nedir, işte vela ve bera kavramı, bidatler konusu, bunlar hep tevhidle alakalı, dinle alakalı meseleler. Hem tevhidle hem de iman ile alakalı olan bir meseleyle devam edeceğiz bugün. Allah Azze ve Celle'ye isim ve sıfatlarıyla iman etmek. İnşallah bunun başlangıcını yapacağız. İlerledikçe de bu konuda kaçınmamız gereken tahrif, tatil, teşbih, teçsim gibi kelimelerin ne anlama geldiği konularına gireceğiz. Allah'ı bilmek, yani marifetullah, dinin temeli, tevhidin rüknü ve yapılması gereken ilk ameli teşkil etmektedir. Bu olmadığı zaman insanın hiçbir amelinin kıymeti yok. Yani bir kimse bu imanı tahsil etmemişse, Allah'ın istediği şekilde bir imanı tahsil etmemişse, sabaha kadar namaz kılsa, her gününü oruçlu geçirse, bir sürü hayır hasenat yapsa, bunların kulağa Allah katında kazandırabileceği hiçbir şey yok. O yüzden Bu imanın iyice öğrenilmesi lazım. Elhamdülillah selefin akidesi, bizim akidemiz, sahiplendiğimiz, yolunda gitmek istediğimiz akide anlaşılabilir, kolaydır. Eşarilerin, maturidilerin, ehli sünnet itikadı diye tarif edilen, bugün bu anlamda ehli sünnetin akidesi olarak sunulan akide kitaplarına baktığınız zaman, daha bir iki sayfa okuduğunuzda hemen bıkarsınız. Çünkü anlaşılmaz bir sürü selefin hiç kullanmadığı bir takım açıklamalara, izahlara girmişlerdir. Ve daha sonra da bahsedeceğimiz gibi tevil, tatil gibi konularda birçok hatalara sapmışlardır. O sebeple bugün insanlar akide meselelerinden hep uzaktırlar. Yani Allah Azze ve Celle'ye nasıl, ne şekilde inanılması gerekir? Bu konuda sabit bir çizgi üzerinde değiller. Bunun sebebi akide olarak kendilerine sunulan şeylerin anlaşılmaz, anlaşılması zor ve kitap ve sünnetin gösterdiği çizgiden uzak olmaz. Ama selefin akidesine baktığımız zaman her tekrarımızda bile ne yapıyoruz? Biraz daha pekiştiriyoruz ve anladığımız şey bize biraz daha bir ruh aydınlığı veriyor. Anlamadan geçtiğimiz takdirde o sıkıcılık sebebi oluyor. Bütün peygamberler insanlara Rablerini tanıtmak için gönderilmişlerdir. Çünkü fıtrat icabı insan kendisini yaratan bir varlığın mevcudiyetini idrak eder, kabul eder. Mayaları, yani fıtrat dediğimiz o mayaları bunu kabule yatkındır, bu yeteneğe sahiptir. Ancak bu fıtratı bozan bir kimse Allah'ı inkara kalkışır. Bugüne kadar da ciddi manada Allah'ı, yani bir yaratıcının, Rabbin varlığını inkar eden insan olmamıştır. Başka isimler takmışlardır. Doğa demiştir, tabiat demiştir, tabiat ana demiştir. Ama o yaratıcı varlığı, ilahi kudreti inkar etmemişlerdir. Bu sebeple Allah Azze ve Celle insanları kendisine tanımaları için, insanların kendisini tanımaları için peygamberlerini göndermiş. Peygamberler de onlara bir takım mucizelerle aciz bırakmışlar, ispat etmişler kendilerini ve Allah Azze ve Celle tarafından desteklendiğini ortaya koyarak Allah'ın bir takım sıfatlarından, insanların akıl yoluyla ulaşamayacakları bir takım bilgilerden haber vermişlerdir. İşte Allah Azze ve Celle'nin sıfatları, isimleri konusu da bu hususlardan birisi. Yani insanın aklıyla kavrayamayacağı, aklıyla sahip olamayacağı bilgilerdir. Ancak vahiye dayalı olması lazım bu sebeple Allah'ı tanıma işi. Tevhidin temel yapı taşı kişinin Rabbini tam anlamıyla bilmesidir. Muaz bin Cebel'i Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e gönderirken ona ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Yani ehli kitap kimler? Yahudiler ve Hristiyanlar. Sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Yani kendilerine vahiy gelmiş bir kavme gidiyorsun. Onları önce Allah'a ibadet etmeye çağır. La ilahe illallah kelime-i tevhidine çağır. Allah'ı birlemeye çağır. Onlar zaten ibadet eden insanlar. Bu ibadetlerinde Allah'ı birlemeye çağır. Mesela Yahudilerin Uzeyr İbnullah demesi, Hristiyanların Mesih İbnullah demesi, işte Uzeyr Allah'ın oğludur ve İsa Allah'ın oğludur diyerek itikad etmeleri, onlara Rablik vasıflarını vermeleri onların şirkiydi. O yüzden Muaz bin Cebel'in onlara gönderildiğinde davetinin temel noktası La ilahe illallah sözü olmuş. İlk önce sen buna çağır. Allah'ı öğrendikleri zaman onun günde 5 vakit namazı emrettiğini söyle diye devam ediyor. İşte sonra zekat. Bunu da kabul ettikleri takdirde mallarından zekat vermeleri gerektiğini diyerek devam ediyor. Bu hadis Allah'ın birliğini kabul etmeyenlerin aslında Allah'ı tanımadıklarına delalet etmektedir. Halbuki insanın Rabbini tanıması ve tevhid inancına bağlı kalması en önemli görevidir. Bu da ancak onu isim ve sıfatlarıyla bilmek yoluyla gerçekleşir. Bu hadis Buhari'nin sahihinde tevhid bölümünün başında yer almıştır. Buna göre dinin emirlerini yerine getirme mükellefiyeti elde etmiş olanların ilk yapmaları gereken şey Rablerini tam anlamıyla tanımalarıdır. İmam Müslim ve başkalarının eserlerinde açıkça zikredildiği üzere Allah'ın sıfatlarından bahseden ayetlerin ise kendilerine özel üstünlükleri bulunmaktadır. Mesela Kur'an'daki en üstün ayet Ayetel Kürsi'dir. Übey bin Ka'b radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ey Ebu'l-Münzir! Allah'ın kitabındaki en üstün ayet hangisidir bilir misin? Übey bin Ka'b Allah ve Resulü en doğrusunu bilir diye cevap verince Peygamber aleyhissalatü vesselam Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum demiştir. Yani Ayetel Kürsi'ye işaret etmiştir. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Übey'in göğsüne vurup ilmi zahmetsiz öğrenesin emi buyurmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam burada Übey radıyallahu anh'a önce soruyor. Übey Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam tekrar soruyor Übey bin Ka'ba. O da Ayetel Kürsi'dir deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam ona böyle bir dua yapıyor. İlmi zahmetsizce öğrenesin diyerek. Onun ilmi sıkıntısız öğrenmesi için dua ediyor. Çünkü Übey Kur'an'daki en üstün ayetin Ayetel Kürsi olduğunu bilmiştir. Ayetel Kürsi'nin tamamı Allah'ın isim ve sıfatlarından ibarettir. Dolayısıyla bu sahih hadis içinde Allah'ın isim, sıfat ve fiillerini barındıran ayetlerin en üstün ayetler olduğunu göstermektedir. Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını içeren ayet ve sureleri sevmek, cennete girmek için bir sebeptir. Buhari'nin Ayşe radıyallahu anhadan naklettiği bir hadise göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gönderdiği bir seriye sırasında, yani bir askeri birlik sırasında namaz kıldıran imam, Fatiha sonrasında hep İhlas suresini okumuştur her rekatinde. Seriye, yani o ekip Medine'ye döndüğünde durum Peygamber aleyhisselatü vesselama haber veriliyor. Bunun üzerine bunu neden yaptığını bir sorun diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. O sahabe de diyor ki, çünkü o surede Rahman'ın nitelikleri vardır. Ben de bu sureyi okumak istiyorum. Yani bu sureyi okumaktan hoşlanıyorum, seviyorum diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da diyor ki, ona haber verin, Allah da onu seviyor. Evet, bu müjdeye nail olur. Buhari ve Müslim rivayet eder bunu. Bu sahabinin tamamen Allah'ın isim ve sıfatlarından müteşekkil olan İhlas suresini sevmesi, ki kendisi bunu Rahman'ın nitelikleri sözüyle ifade etmiştir. Allah'ın nitelikleri vardır diyerek Allah Teala'nın kendisini sevmesine sebep olmuştur. Bizler biliyoruz ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Hadiste haber verildiği gibi. Çünkü bu sure bütünüyle Allah'ın birliğini zikretmek anlamına gelmektedir. Allah Teala da isim ve sıfatlarıyla kendisine dua etmemizi emretmiştir. Şöyle buyurmuştur. En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle ona dua edin. Onun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir. A'raf suresi 180. ayet. Bu konuda esas budur. Yani kim haktan sapıyorsa onlardan uzaklaşmak ve onlara karşı zaruret ve ihtiyaç miktarınca karşı çıkmak gerekir. Esasımız onlardan yüz çevirmektir. Çünkü onlardan uzaklaşmak ehli sünnet ve selef-i salihinin menhecidir. Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın 99 ismi bulunmaktadır. Kim bunları sayarsa cennete girer. Buhari ve Müslim rivayet eder bunu. Bu hadiste geçen kim bunları sayarsa ifadesi, isimlerin ezberlenmesi, hakkıyla öğrenilmesi ve onlarla Allah'a ibadet edilmesi anlamına gelmektedir. Bu hadis-i şerifin şerhinde zikredilen bilgilerdir bunlarda. İhsa, yani kim ihsa ederse diye geçiyor hadiste. İhsa saymak diye tercüme edilir. Hıfz ezberlemek, korumak anlamında kullanılır. Bununla birlikte isimler ezberlense ama onlarla hakkıyla ibadet edilmese cennete girmeye sebep teşkil edecek ihsa, yani bu sayma gerçekleşmiş olmaz. Bilakis bunlar Allah'a ibadet etmek ve onlarla dua etmek amacıyla ezberlenmelidir. Böylece Rabbimize onlarla dua etmek, mevcudatta bu isim ve sıfatların etkisini görmek, Allah'ın azamet, kudret, evvel, ahir, zahir ve batını kuşatan ilminin farkında olmak, bunların içeriklerini düşünerek Rabbimizden korkmak, Allah'ın her şeyi işittiğini bilip ona göre konuşmak, onun her şeyi gördüğünü ve her an bizi seyrettiğini bilip her zaman buna göre davranmak ve amellerimizi yalnızca ona hasretmek, ona tahsis etmek, ona has kılmak suretiyle esma ve sıfatların her birinin hakkını vermek gerekir. Yani biraz daha formüle edilmiş ifadeyle La ilahe illallah kelime-i tevhidindeki o ilah kavramının yerine bu Esma-ül Hüsna'daki her bir ismi teker teker koyun. Mesela Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka rezzak yoktur. Allah'tan başka öldüren yoktur. Allah'tan başka dirilten yoktur. Allah'tan başka yükselten, Allah'tan başka alçaltan, Allah'tan başka öne geçiren, Allah'tan başka geri bırakan yoktur diyerek bunları tek tek uygulayarak hayata tatbik etmek. Allah'a bu şekilde ibadet etmek. Allah'a ibadet, taabbüt ancak takat, hakkını vermek suretiyle olur. Bu da Allah'ın isimlerinin anlamını bilmek, kalpte bunları her daim tefekkür etmek, yaratılmışlarda da bu isim ve sıfatların tesirini okumak ve ibadetlerde bu isimlerin hakkını icra etmek demektir. Yani Rabbimizin bizi gördüğünü bilip ona göre davranmak ve isim ve sıfatların gereği olan emirleri yerine getirmek icap etmektedir. Mesela Allah Azze ve Celle'nin rızak, rızık veren olduğunu bilirseniz rızkınızı yalnızca ondan talep edersiniz. Kimsenin sizin için takdir edilmiş rızka mani olmasından korkmaz, bu rızkı haram yollarla elde etmeye çalışmazsınız. Rızkınızı Allah'ın helal kıldığı vesilelerle arar, Allah'tan rızık talebinizi güzel yapar ve ömrünüzün tamamını rızık endişesiyle geçirmezsiniz. Çünkü sizlerin yaratılmasındaki ana gaye rızık peşinde koşup durmanız değildir. Zira rızkınızı verecek olan Allah Teala'dır. Peygamber aleyhissalatü vesselam İbn-i Ebi Şeybe, Abdülrezzak, Şuab-ül İman'da Beyhaki ve Müsned'in de Şafii'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurmuş. Elbani'de sahih diyor bu hadis için tergipte, tergibin sahihlerinde. Ruhul Kudüs herkesin ömrünü tamamladığı gibi kendisine takdir edilmiş rızkı da tam olarak alacağını kalbime ilham etmiştir. Allah'tan güzel bir şekilde talepte bulunun. Yani helallere sarılın, haramlardan sakının. Yani rızık konusunda bu hadiste işte Allah'ın rezzak ismiyle ibadet etmenin ne anlama geldiğine işaret ediyor. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ibadet iki mertebede gerçekleşir. Birincisi, esma ve sıfatların eserlerine yani kainattaki tesirlerine, izlerine şahit olmak. İkincisi, her ismin gereğiyle amel etmek, ona göre davranmak. Buna dair açıklama Esma-ül Hüsna, Allah'ın güzel isimleri konusunda detaylıca gelecek. Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanlar arasındaki fark, Allah'ın isim ve sıfatlarındadır şeklinde bir söz var. Bu da esma ve sıfat konusunun önemini ortaya koymaya yeter. Çünkü bu en önemli meselelerden biridir. Yahudiler hakkında Kur'an'da şöyle buyuruluyor. Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenlerin sözlerini Allah elbette işitmiştir. Ama biz onların dedikleri bu sözü ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın bakalım o yakıcı cezayı diyeceğiz. Âl-i İmran 181. Kaf suresinin 38-39. Ayetlerinde biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları 6 günde yarattık da bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı. O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et. Allah Teala bu sözleri Allah göklerin ve yerin yaratılışı sırasında yoruldu ve 7. gün istirahat etti diyenlere reddiye olarak indirmiştir. Şimdi 6 günde yarattı, 6 günün sonunda istiva etti. Allah istiva etmiştir, arşa kurulmuştur. Bakın yani. Yahudiler bunu ne olarak iddia etmişler? Allah yoruldu, dinlenmeye oturdu. İşte bak Allah Azze ve Celle burada kendisinden oturmak, istiva sıfatını reddetmiyor ama yorulma, kendisine yorulma, yorgunluk nispet edilmesini reddediyor. Ama istivayı reddetmiyor. Çünkü istiva ettiğini zaten kendisi bildiriyor. Bazıları buradan akıllarıyla, mantıklarıyla hareket ederek ne yapıyorlar? İşte bu Yahudilerin iddiasıdır diyerek bu sefer istivayı da red cihetine gidiyorlar. Bunun manasını inkar ediyorlar. Konumuz inşallah oralara gelecek. Şimdilik Sadece Yahudilerin bu isim ve sıfatlar konusunda, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda, Hristiyanların aynı şekilde böyle bir hataya düştüklerini işaret etmekle yetinelim. Yine Allah Azze ve Celle Maide 64'te şöyle buyuruyor. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar. Hay dediklerinden dolayı mel'un olası adamlar. Hayır, hiç de öyle değildir. Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde infak eder. Burada da elinin bağlı olmasıyla Allah'ın cimri olduğuna telmihte bulunuyor Yahudiler. Allah Azze ve Celle onların bu iddiasını, yani kendisine cimrilik yakıştırmasını veya Allah'a fakirlik yakıştırmaları ne yapıyor? Reddediyor. Fakat iki el sıfatını ispat ediyor. Allah'ın iki eli de açıktır diyor. Bundan başka Yahudilerin Allah'a nispet ettikleri şeyler de beyan edilmiştir. Ona acziyet, cehalet ve hastalık isnat etmekten çekinmemişlerdir. Mesela tahrif ettikleri Tevrat'ta Allah Teala'nın yeryüzünü gezerken Hazreti Yakub'un ona yakaladığı ve mücadele ettikleri kayıtlıdır. Güreş ettikleri kayıtlıdır. Hatta öyle ki Yakup Aleyhisselam Rabbimizin göğe yükselişine izin vermemiştir. Bu tahrif edilmiş Tevrat'a göre. Bu yüzden kendisine İsrail lakabı verilmiştir diye aktarırlar. Bu lakap Sat ve Ayn eklenmesiyle Esrail, Rabbi mağlup eden anlamına gelmektedir. Onlar Esrail olarak bunu tarif etmişler. İl Allah demektir. Bu düşüncenin dalalet ve küfrün zirve noktası olduğu açıktır. Hazreti Yakup Allah'ın kuludur ve nefsini ona teslim etmiştir. İsrail kelimesinin anlamı da budur. Yani Beni İsrail diye geçen, Kur'an-ı Kerim'de geçen İsrail kelimesinde sin harfi vardır. Ayn yoktur. Orada elif, ra'nın uzatmasında elif vardır. İsrail diye. Ama onlar bunu ne yapmışlar? Sin yerine sat, o elif uzatmasının yerine de ra'dan sonra ayn harfini koymuşlar. Sara'a, güreşen, rakibini yenen anlamına gelen Sara'a kalıbına büründürmüşler ve Yakup Aleyhisselam'dan için Allah'ı yenen, Allah'la güreşen, Allah'ı yenen manasını yükleyerek tahrif etmişlerdir. Yine Yahudiler Allah Teala'ya cehalet isnat etmektedirler. Onların iddialarına göre Adem Aleyhisselam ağaçtan aldığı yemişleri yedikten sonra saklanmış ve Allah Teala onu aramıştır. Güya Rabbimiz onu ararken ey Adem neredesin diye seslenmiş. Hazreti Adem de buradayım deyip konuşunca Allah Teala ağacın meyvelerinden niçin yedin diye sormuştur. Aynı şekilde Rabbimize hastalıktan nispet edebilmişlerdir. Güya Allah Teala tufan ile yeryüzünü helak ettikten sonra o kadar üzülmüş ve ağlamış ki gözleri iltihaplanmış. Melekler de kendisine hasta ziyaretinde bulunmuş. İşte bu bilgiler İslam itikadının yüceliğini ortaya koymaktadır. Rabbimize hamdolsun ki akide-i İslamiye mutlak anlamda mevcut en temiz inanç sistemidir. Bizleri İslam itikadı üzere yaratarak verdiği nimet sebebiyle Allah'a hamdü sena ediyoruz. Rabbimizin fazlı gereği kendisinin tüm kemal sıfatlarını haiz olduğuna inanmak dışında bir yükümlülüğümüzde bulunmamaktadır. Yahudi ve Hristiyanlar ise dinlerine bağlı olduklarını göstermek için birçok muhal, yani Allah için imkansız, Allah'a izafe edilmesi imkansız şeye ve sapıklığa inanmak ve bunları tasdik etmek zorundadırlar. Kendi dinlerinde kalabilmek için. Evet, kişi hayatı boyunca Allah'a ibadet etmekle birlikte onun elleri bağlı, fakir, yorgun, aciz ve hasta bir varlık olduğuna inansa hiç ibadetlerinin kendisine faydası olmaz. İşte Allah'ın isim ve sıfatlarındaki bir yanlış akide böyle bir neticeye sebep olur. Bu sebeple birisinin bu konuları incelemenin ne faydası var, bunlar amelle ilgili değil ki demesi yerinde değildir, doğru değildir. Bilakis bu konular amelden daha önemli ve daha büyük. İtikatla ilgilidir. Esasen bu bilgilerin hepsinin ardında bir amel bulunmaktadır. O da amellerin en mühimleri arasında yer alan kalbin amelidir. Ayrıca Kur'an, Allah hakkındaki inançlarının bozukluğu sebebiyle Yahudi ve Hristiyanların kafir olduklarını açıkça ilan etmiştir. O halde insanlara Rablerine Rablerini ve onun isim ve sıfatlarını anlatmak gibi bir duruma düşmek bir tarafa, kim bu konunun ehemmiyet arz etmediğini söyleyebilir? Bunu kim iddia edebilir? Allah'ın isim ve sıfatları konusunda bizlerle Hristiyanlar arasındaki farka gelince, bunlar az önce zikredilenler Yahudiler hakkındaydı. Hristiyanlar da Allah'ın arkadaş ve çocuğu olduğunu iddia etmişlerdir. Allah Azze ve Celle Meryem Suresi 88 ila 91. ayetleri arasında şöyle buyuruyor. Rahman evlat edindi dediler. Böyle diyen sizler öyle çirkin bir iddia ileri sürdünüz ki neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecekti. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden ötürü. Evet, gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecekti. Neden? Sadece Rahman olan Allah'a çocuk isnat ettikleri için. Bütün mükevvenat neredeyse darmadağın olacaktı. Subhanallah. Bu cidden korkunç bir şeydir. Ama yine de pek çok kimsenin bunu küçümsediğini görüyoruz. Ruhban sınıfına mensup birçok Hristiyanın hayatı boyunca bidat, yani kendi uydurdukları ibadetlerle meşgul olup kendisine ne eziyetler ettiğini, böylece Allah'a yakınlaştığını zannettiğini biliyoruz. Eğer bu bidatları sadece kendi nefsiyle sınırlı tutsaydı, belki de ateş kendisini yakmayacaktı. Bir de Allah hakkındaki bozuk zanlarına tabi olup esasen fasit olan bir inanç sistemini savunmuşlardır. İşte bu sebeple cehennem azabını tadacaklardır. Gâşiye 2 ila 4. ayetlerinde yüzler vardır o gün yere eğilmiştir, zelildir, yorgundur, bitkin mi bitkindir, kızgın ateşe girerler. Bu ayetlerin iki tefsirinden birine göre yere eğilen yüzler, dünyada ibadetlerle meşgul olup yorulmakla birlikte ahirette cehennem azabına maruz kalacak kimselerdir. Yani dünyada ibadet ettiği halde cehennem azabına maruz kalacak kimselerdir. İkinci tefsire göre ise bu yüzler kıyamet günü yorulmuş, bitkin düşmüştür. Yani o günün dehşetinden dolayı. Doğrusunu Allah bilir. Hristiyanlar Allah Teala'ya ölüm ve ağlama gibi yaratılmışların özelliklerini nispet etmekten de geri durmamışlardır. Onlar Allah'ın oğlu Mesih dediklerinde Mesih'in Allah olduğuna ya da Allah'ın oğlu olduğuna yahut da üçün üçüncüsü olduğuna inanmaktadırlar. Sonra da onun Mesih'in asılıp öldürüldüğünü kabul ederler. Hem onun Allah olduğuna inanırlar hem de asılıp öldürüldüğüne inanırlar. Üç gün ölü olarak durup sonra ölüler arasından dirildiğini iddia etmişlerdir. Bazı cahil Müslümanlar ise Hristiyanların Büyük Kıyamet Bayramı adını verdikleri günü kutlamaktadırlar. Doğu Ortodoks Hristiyanları Mesih'in tek bir tabiatı bulunduğunu, yani hem nasut yani beşeri tarafı hem de lahut ilahi tarafı bulunduğunu, iki tabiatın olmadığını ifade etmektedirler. Göklerin ve yerin Rabbinin bir şahıs olarak öldüğüne inanmaktadırlar. Yani Allah'ın ta kendisi olduğuna inanırlar. Hristiyanların bir kısmı nasıl inanıyordu? Yarı insan, yarı tanrı. İsa Aleyhisselam için böyle bir inançları varken, Doğu Ortodoksları da Allah'ın ta kendisi olduğuna inanıyorlar. Bu tür bir inanç sistemi küfrün ta kendisidir. Bunu ifade etmek üzere Allah Teala şöyle buyuruyor Maide 17'de. Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki, eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese, ona karşı kimin elinden bir şey gelebilir? Kim onu engelleyebilir? Doğrusu göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, Allah her şeye kadirdir. Bütün bunlar Allah'ın isim ve sıfatlarına iman meselesinin son derece önemli bir konu olduğunu ortaya koymaktadır. Allah'ın esma ve sıfatlarının tevhidi, birlenmesi, bunların mahiyetinin yalnızca Allah'a tahsis edilmesi, ona özel olduğunun bilinmesi ve Allah'a inanmak iman kavramının temelini oluşturur. Daha da garibi bazı cahillerin şöyle dediğini duymamızdır. Allah'ın isim ve sıfatlarının tevhidi meselesinde cehalet mazeret olarak görülebilir ama uluhiyetin tevhidinde cehalet mazeret olamaz. İlah olarak Allah'ın birliğini, yani tevhid-i uluhiyye, uluhiyet tevhidi dediğimiz şeyi, onun isim ve sıfatlarında birliğini kabul etmeye tevhidül esma ve sıfat tevhidi, tevhidül esma ve sıfat buna dayanır. Yani uluhiyet tevhidi Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmeye dayanır. O bu böyle olduğu halde, yani uluhiyet tevhidi isim ve sıfat tevhidine dayandığı halde böyle bir iddia nasıl ortaya konabilir? Eğer kul Allah'ın Rezzak olduğunu bilmezse nasıl sadece ondan rızık ve yardım isteyebilir? Nasıl sadece ona dua edebilir? Allah'ın fakir olduğu zannedilerek ona dua edilebilir mi? Eğer Allah'ın gani, zengin ve Rezzak olduğunu bilirseniz ancak ondan rızık talebinde bulunabilirsiniz. Dua aslında Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmekten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu cahillerin az önce söylediğimiz sözleri doğru kabul etmek mümkün değildir. Bilakis kendisine dini konulardan herhangi biri hakkında vahiy ulaşmamış herkes mazur görülmelidir. Yani cehalet mazeret dediğimiz zaman cehalet mazerettir. İşte isim tevhid meselelerinde cehalet mazeret olur mu olmaz mı? İşte akide meselelerinde de cehalet mazeret mi gibi şeylere gidilmez. Bu konuda kısaca şunu söyleyelim sadece. Mesela bakın. Zat-ı Envat hadisi diye bilinen hadiste sahabelerden bazı kimseler ne demişlerdi? Ey Allah'ın Resulü, onların zat-ı envatı gibi bize de bir zat-ı envat edinsene. Yani onların ilahı gibi bir ilah edinsene. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle açıklıyor. Sizin şu sözleriniz aynı Musa'nın arkadaşlarının ona bize de onların ilahı gibi bir ilah edinsene sözlerine benzemektedir diyor. Ama onları tekfir etmiyor. Şimdi diyorlar ki burada cehaletin mazeret olmadığını iddia edenler. Onlar diyor İslam'a yeni girmişti. Yeni girmişti, eski girmişti. La ilahe illallah diyen bir insan nasıl olur da Allah'tan başka bir ilah edinmeyi teklif edebilir? O adamlar la ilahe illallah demiş de İslam'a girmiş. Ama bir zat-ı envat edinme teklifinin bu la ilahe illallah'a aykırı olduğunu ne yapmamışlar? Bilmiyorlardı, düşünememişlerdi. Yani burada eski girmek, yeni girmek hiç fark etmez. La ilahe illallah sözünü söyledi mi? Bakın burada ne şart vardır? Bu sözü bilerek söylemek. Bu sözü bilerek söylemek şarttır. Ama biz la ilahe illallah sözünü söyleyen herkese dur bakalım. Sen şu la ilahe illallah sözünden ne anlıyorsun? Bir açıkla bakalım. Bilerek mi şey yapmışsın? Bilmeden mi söylemişsin? Bunu bir ortaya koyalım demeye neyimiz yok? Yetkimiz yok. Aslında şöyle var. Hani meselenin anlatılması için var. Fakat tekfir etmek için böyle bir şeye yolumuz yok. Ya o adam la ilahe illallah diyor ama şöyle şöyle yapıyor veya şöyle böyle diyor. O adamın demek ki la ilahe illallah sözünü bilmeden söylemiş. O adam kafirin teki. Bunu diyemez. Diğer bir şartı ne? Bunu samimi olarak söylemek, kalbinden söylemek. Hakiki manada iman ederek söylemek. İlahlık vasfını sadece Allah'a nispet ederek söylemek. Senin kalbinde bu var mı yok mu? Biz insanların kalbini yarmakla mükellef değiliz. İşte bunları biz Allah'a havale ederiz. O kimselerin işte tekfir etmedik diye hiçbir mesuliyeti olmadığını da söyleyemeyiz. Şimdi bu konularda bir takım yanlışların ortada olması daha başka yanlışlara götürüyor. Kafire açıkça sen kafirsin, sen müşriksin demek gerekir. Bu tamam, bu var. Kafire sen kafirsin demekten korkmak İslam'ın getirdiği bir şey değil. Selefin akidesi değil. Müşriye sen müşriksin demekten çekinmek yine bizim yolumuzda böyle bir şey yok. Ama iman eğer bilinmezse, iman meseleler anlaşılmazsa çok basit şeylerden, hakiki anlamda tekfir edilmemesi gereken kimselerin de tekfiri gündeme geldiğinden biz bu tekfir meselesinde ne yapıyoruz? Biraz geri adım atmak zorundayız burada. Yani temkinli olmak zorundayız. Bir kimsenin küfrünün gerçekleşmesi, küfrü açığa çıktıktan sonra da onun tekfir edilmesi gerekir. Yani hüccet ikamesi dediğimiz bir takım şartları var tekfirin. Tekfirin şartları yerine geldikten sonra tekfir etmemek olmaz. Mesela adam, mesela şu anki Türkiye'de Deniz Baykal veyahut da medyadaki bir takım isimler. Bunlar İslam'a düşmanlıklarını ne yapmışlar? Açıkça ortaya koymuşlar. Bu adamlara sen kafirsin diyemiyorsa Müslüman, orada hatalıdır. Adam kendisine İslam'dan başka bir dine nispet etmiş. İslam'a düşmanlığını ortaya koymuş. Demokrasiye nispet etmiş. Partiler yoluyla ne yapmış? Demokrasiyi övmüş, demokrasiye çağırmış. Sen bu adamı tekfir etmezsen. Burada yaptığı şeyin, yaptığı fiilin küfür olduğunu söylediğinde sen mesuliyetini atmış oluyorsun. Yaptığın şey şirk. Yaptığın şey küfürdür. Bir sufi şirk koştuğu zaman kardeşim senin yaptığın şey şirk. Namazı terk eden bir insan. Küfür işliyorsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle söylemiştir. Biz bundan çekinme gibi bir durumumuz olamaz. Namazın terki şirktir. Namazın terki küfürdür. Demokrasi bir küfürdür. Kendini küfre nispet etme. Eğer nispet edersen sen kafirsin. Bunların, safların apaçık belirlenmesi ancak ondan sonra tekfirin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Yani bir şu ülkede hakikaten pek çok insan demokrasinin küfür olduğunu bilmeyebiliyor. Yani İslam'la zıt olduğunu bilmeyebiliyor. Biz onları tekfir etmiyoruz. Bilmeyeni tekfir etmiyoruz. Ama bizim onları tekfir etmeyişimiz onların masum olduğu anlamına gelmiyor. Allah'a hesap verecekler. Bize hesap vermeyecekler. Sadece biz işin burasındayız. Onların hesabını biz sormayacağız. Çünkü biz de hesaba çekileceğiz. Neden? Hakkı anlatmadığımızda. Hakkı ne kadar ulaştırabildik? Hepimize bu mükellefiyet var. Yani insanlara anlayabileceği şekilde güzel bir üslupla hakkı sunmak, bundan yüz çevrenine de her türlü alakaları, ilişkileri kesmek. Biz bunu yapmaktan mesulüz. Onlar neyden mesul? Onlar da hakkı öğrenmek, kimden gelirse gelsin, ne şekilde gelirse gelsin, isterse kaba bir üslupla kendisine tebliğ edilmiş olsun, işte bana bu hakkı getirdi ama işte ahlaksızın biriydi, kötü bir üslup vardı gibi bir mazereti söz konusu olamaz. Hak kimden gelirse gelsin kabul etmek zorundadır. Eğer bir kimse Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine çağırıyorsa bu hakka davettir. Başka bir adı yoktur bunun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bize iki şey emanet etmiş. Allah'ın kitabı ve kendisinin sünneti. İşte bizim çağrımızda bu ikisine olmalı. Bu ikisinin dışında işte birilerinin dediği gibi kıyas, keşif, ilham, tarikat, mezhep bunların hepsi nedir? Bu iki kaynakta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete emanet bıraktığı şeylerin dışındaki şeylerdir. Bunlardan kimse mesul değil. Biz kitap ve sünnetten anladığımızla, öğrendiğimizle, bize ulaşanıyla hep mesulüz. Bütün insanlar için. Adama yaptığın yanlış olduğunu anlattığında ne diyor? İşte biz bunu anlayamayız. Yahu sen böyle yapıyorsun ama. Ama biz bunu anlayamayız, büyüklerimiz bilir. Kusura bakma da hiç kimse başkasının bacağından asılmaz. Bizler sorgulanacağımız zaman başkalarının bildiğinden değil, kendi bildiğimizden, bize ne ulaşmışsa ondan sorulacağız. Melekler, iki melek daha ilk kabir durağında bizi sorguya çektiği zaman ben o ayeti bilmiyordum ama yani o ayeti bana işte geldi Gülhan abi okudu ama Gülhan abi ne bilsin? Benim falanca yerde şu iki kabir ileride şeyhim var. O benden daha iyi anlar. Siz gidin ona sorun diyemez. İşte biz başkalarının bildiğinden sorulmayacağımız için, kendi bildiklerimizden, kendi anladıklarımızdan sorulacağımız için bir kere neyi nasıl yaptığımız, hangi delile istinaden hareket ettiğimizi de çok iyi bilmemiz lazım. Özellikle davetçi olarak, kitap ve sünnete davet eden kimseler olarak en başta kendimiz bilmemiz, ondan sonra da başkalarının bilmesine yardımcı olmamız. Eğer biz kendimiz bir meseleyi tam idrak edememişsek, başka birisinin ortaya atacağı hafif bir şüphede kendimiz yıkılırız. O yüzden ilk önce davetin kaliteli olması için davetçinin silahlanması, yani delillerle donanmış olması, muhalifine karşı söyleyeceği sözleri iyi bilmesi, söyleyeceği sözün nereye varacağını iyi bilmesi, son derece sabırlı olması, yerli yerinde konuşması, karşı taraftan gelecek bir itiraz karşısında bileceği, cevap verebileceği bir şeyse bunun cevabını vermesi, veremeyeceği bir şeyse tehir etmesi Ben bunu araştırayım, sorayım, öğreneyim, beraber öğrenelim gibi yapıcı bir şekilde davranması. Yani karşıdakini yerle bir etmek, onu bir an evvel sapıklığını ortaya koymak amacıyla değil de insanların hakkı kabullenmesini sağlayabilecek mukaddimeleri öne sürerek bunu kolaylaştırmakla mükellefiz. Evet, Allah'ın isim ve sıfatlarına iman ehemmiyetini gösteren delillerden birisi de şudur. Allah'ın sıfatları hakkında cahiliye Araplarının zanları kendilerini helak olmaya sevk etmiştir. Rabbimiz işitme ve bilme sıfatlarından kuşku duyanlar hakkında şöyle buyuruyor. Fussilet suresi 22-23. ayetleri. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinde şahitlik edecekleri bir günün geleceğine inanmıyor ve ondan sakınmıyordunuz. Yani kendi kulaklarınız, kendi gözleriniz, kendi derileriniz sizin aleyhinizde. Böyle bir günün geleceğine inanmıyordunuz ve ondan sakınmıyordunuz. Ayrıca siz yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi mahvetti de o yüzden hüsrana, ziyana uğrayanlardan oldunuz. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten nakledilen bir haberde şöyle deniliyor. İmam Müslim ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor bunu. Üç kişi Kabe yanında toplandı. Bunlardan ya ikisi Kureyşli biri, ikisi Kureyşli biri Sakifliydi ya da ikisi Sakifli biri Kureyşliydi. Kalplerinde fıkıh, idrak kabiliyeti az idi. Ama karınları yağ bolluğu yaşıyordu. Yani göbekli, şişman kimselerdi. Biri Allah söylediklerimizi duyuyor mu diye sordu. Diğeri yüksek sesle söylersek duyar ama alçak sesle konuşursak duymaz yanıtını verdi. Öbürü ise yüksek sesle konuştuğumuzda duyan, kısık sesle konuştuklarımızı da duyar diye itiraz etti. Rabbimiz bunun üzerine şu ayetleri inzal buyurdu. Fussilet 22-23. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinizde şahitlik edecekleri bir günün geleceğine inanmıyor ve ondan sakınmıyordunuz. Ayrıca siz yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi mahvetti, hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Allah'ın isim ve sıfatlarını kendilerine sohbet mevzu haline getirdikleri için Allah Teala da helak olduklarını beyan etmek üzere bu ayetlerini indirmiştir. Allah'ı esma ve sıfatlarıyla tanımak, sevmek, o isim ve sıfatlarla ona dua etmek, anlamlarından hareketle Allah'a ibadet etmek, gereklerini yerine getirmek, dünyayı cennete çevirmek olur. Biliyoruz ki dünyada bu cenneti yaşamayanlar ahiretteki cennetten de mahrum kalacaklardır. Zira kul için dünyadaki en büyük saadet Rabbini tanıması, sevmesi ve ona yakınlaşmasıdır. Allah Teala cennet ehlinin refahından bahsederken öncelikle bunları zikreder. Vaka 10-12. ayetlerinde İmanda fazilette öncüler ki ne öncüler. Onlar herkesi geçerler. İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Naim cennetlerindedir onlar. Evet, cennet zikredilmeden evvel onların Allah'a yakınlıklarından bahsedilmiştir. Es-sabiqûn, es-sabiqûn. Vaka suresindeki. Yine onların zikri Allah'ın onlar için hazırladığı yiyecekler, içecekler, tertemiz eşler ve türlü türlü lezzetlerin de önüne geçmiştir. Cennet ehline verilecek nimetlerin kapanışı manevi bir nimetle gerçekleşmiştir. Vaka 25'te onlar cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir laf işitirler. En büyük nimet Allah'a yakın olup onu görmek, kelamını duymak, onu tanımak ve sevmektir. Bu sebeple Şeyhülislam İbn Teymiye rahimehullah şöyle diyor. Dünyada bir cennet vardır. O cennete giremeyen ahirettekine de giremez. Onun bu sözde ifade etmek istediği cennet, Allah'a yakınlaşmak, onu sevmek ve tanımaktır. Bunun esası ise tevhiddir. Rabbini tanımayan ve sevmeyen, onun birliğini de kabul etmez. Elbette bu durumda asla ahiretteki cennete de giremeyecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslim'in rivayetinde şöyle buyurmuştur. Cennet ehli cennete girince Allah Teala şöyle diyecektir. Artırmamı istediğiniz bir şey var mı? Yani bu nimetlerinizden. Oradakiler yüzümüzü aydınlatmadın mı? Cennete sokup cehennemden kurtarmadın mı? Bunun üzerine Allah hicabı aradan kaldırır. Böylece cennet ehline verilebilecek en büyük mükafat bahşedilir. Rablerine bakmak. Evet. Kitap ve sünnet ile yaptığımız bu istidlalin, yani delil çıkarmanın ardından icmayı zikredebiliriz. Yani esas kitap ve sünnettir. İcma ne yapar? Bunu izah eder. Müslümanlar bu ilmin fazilet ve şerefi konusunda icma etmişlerdir. Yani isim ve sıfat, tevhid ilminin. Bu ilmin kıymetini küçümseyen ya da bu bilgilerin akli oyunlar ve eski kitapların mevzuları olduğunu söyleyen kimselerin bu görüşü, söz konusu ilmin hakikati hakkında bilgisizlikten, cehaletten kaynaklanmıştır. Çünkü bu görüş sahipleri zikri geçen malumatları sadece kelam ilmi zannetmişlerdir. Yani yıkıp yok eden kelam ilmi. Yani insanın tesirinden sağlam kurtulamadığı ilmi kelam. Bilakis insanı pek çok münkerlere gark eden ilmi kelam. Allah'ın isim ve sıfatlarını öğrenmek akli oyun ya da daha önemli şeylerden uzak olmak anlamına gelir diyenler dalalet ve bidat üzeredir. Mesela şöyle derler. Müslümanların gerçek sorunlarını bırakıp isim ve sıfatlar hakkında mı konuşulacak? Halbuki Allah'ın isim ve sıfatlarını düşünmek Müslümanların zafer kazanmasının gerçek sebebidir. Yani insanlar esma ve sıfatları önemseyip onlarla Allah'a dua ettikleri ve Allah'a onun isim ve sıfatlarını vesile kıldıkları zaman zafer muhakkaktır. Bildiğimiz gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zor durumlarda Allah'ım, ey kitabı indirip hesabı hızlı gören Rabbim, düşmanlarımızı hezimete uğrat. Allah'ım onları mağlup et, sars ve onlara karşı bize yardım et. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rabbine tevessül ederken öncelikle onun isim ve sıfatlarını kullanmıştır. Ama bu tevhid meselelerinden, isim ve sıfatlardan pikane kalan insanlar ne yapmışlar? Allah'ın meşru kıldığı vesilelerle değil de gayrimeşru bir takım vesileler edinmişlerdir kendilerine. Evet. Bazılar özellikle Afgan-Rus savaşında akide ve ilim yerine siyaset ile ilgilenen gruplardan bu gruplardan birisine dahil olan birisi bu sözü söylemiş. Yani Müslümanların gerçek sorunlarını bırakıp isim ve sıfatlar hakkında mı konuşulacak?
Kendi sevdiği bir kişi olsa onun adını, soyadını, adresini, her şeyini araştırır.
Şimdi bakın. Afgan mücahitler nezdinde tasavvuf, bidatler ve pek çok şirke düşüren ameller onların arasında, yani adam cihad ediyor güya. Bir taraftan seydasından himmet istiyor. Bunlara ne yapıyorlar? Üzerine örtüyorlar. Yani bunlara hiç şey yapmıyorlar. Müdahale etmiyorlar, karışmıyorlar. Yeter ki bizim safımızı, sayımızı artırsın gibi düşüncelerle. Sufisi, işte Süleymancısı, Nurcusu ne olursa olsun. Halbuki İslam'da ne olursa olsun bir kalabalık değil. Yani kalabalığı artırmak değil, kalitenin artması matluptur. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatap olduğu Mekke müşriklerine baktığımız zaman Rabb'e iman eden, Rabb'i birleyen, yani rububiyetinde birleyen kimselerdi. Uluhiyetinde değil. Allah'a ibadet eden kimselerdi. Ama ibadetlerin yanında şirk de koşan. İman eden ama imanların yanında şirk de koşan bir milletti. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şunu diyemez miydi? Ya işte bunlar sonuçta Allah'ı inkar etmiyor. Allah'a ibadet de ediyorlar. Ha işte aracılar ediniyorlar. Allah'a bir takım şirkler koşuyorlar deyip ilk önce bir safımıza girsinler sonra düzelirler diyemez miydi? Diyebilirdi. Ama o ne dedi? La ilahe illallah söz önce. Ki onların fıtratları temiz bir toplum olduğundan, fıtraten temiz bir toplum olduğundan ne yapıyorlar? La ilahe illallah sözünü söylemiyorlar. Niye? Çünkü yaptıkları ameller la ilahe illallah'a zıt. Ha. Yani ben hem la ilahe illallah diyeceğim, hem de Allah'tan başkasından korkacağım, Allah'tan başkasından menfaat umacağım, Allah'tan başkasına ibadet edeceğim. Bunu yediremiyorlardı. Yoksa bir la ilahe illallah deyip kurtulurlardı. İşte onlar bu tefrikadan dolayı sorunun temelinin Allah'ın istediği şekilde iman ve salih amel noktasında olduğunu tespit edememişlerdir. Hizb-ı Tahrir grupları da böyledir. Yani bunu gerçekleştirmeden ilk önce bir İslam devleti kurulsun. Nasılsa işte kendinden düzelir, yoluna girer derdindeler. Bugün particiler de öyle. Yani particiler içerisinde öyle çok insanlar var ki adamın birisi mesela soruyor işte oyunu hangi partiye kullanacağını. Ben diyorum Müslümanım. Yani ben oy kullanmıyorum. Al işte diyor, böyle işte bir de bu tipler çıktı diyor. Ya kardeşim dur hele bir. Allah'ın emirinden başkasıyla hükmetmek nedir diyorsun? Ya diyor orada haklısın diyor. Zaten diyor işte bizde bunlar adil düzeni getirsin veya işte İslam'a uygun bir şeyler olsun diye bunları destekliyoruz falan diyor. Hareket noktaları bu. Yani halkın oy vermedeki niyeti bu. Halbuki bir atasözü vardır. Helal süpürgesi ve cami temizlenmez diye. Biz kalitesiz bir toplum olduğumuzdan, biz kendimizde kendi hayatlarımızla İslam'ı hakim kılmamışız gibi, aile ortamımızda bir arkadaş ortamımızda bir çubuk gibi bir yerde mesela. Biz bu İslam'ı hayatlarımıza hakim kılmamışız ki yöneticilerimizden hayırlı insanlar olmasını bekleyelim. Allah Azze ve Celle şayet iman ve salih ameli gerçekleştirdiğimiz takdirde, Nur Suresinin 55. ayetinde, şayet bunu gerçekleştirirsek, yani imanımız sahih bir iman olursa, Allah'ın istediği gibi ve amellerimiz de salih olursa, yani Allah'tan başkasının karıştırılmadığı ameller olursa amellerimiz, o zaman sizden öncekileri yeryüzüne varisler kıldığımız gibi sizler de yeryüzüne varisler kılarız diyor. Yani Allah'ın bizden bir isteği var burada. Allah'ın bizden isteğini yerine getirmeden biz Allah'tan onun vaadini isteyemeyiz burada, talep edemeyiz. Hizb-ut Tahrir veyahut da böyle parti gibi, demokrasi gibi küfür sistemleriyle İslam adına bir şeyler yapmaya çalışanlar bu ayete muhalefet ediyorlar. Bir kere onların yolunun başı nedir? Meclise girdiğin anda şirk başlıyor zaten. Allah'tan gayrısı adına yeminle. Girmeden önce de başlıyor. İşte
Hakimiyet
resimler,
karşısında şirksizlik.
mesimler, bir sürü İslam'a aykırı şeyler ne yapıyor? İşin başında zaten kendini ortaya koyuyor. Siyaset adına pek çok şeye göz kırpmak zorunda kalıyor. İslam'a aykırı olan. Bunlar, bu aykırılar içerisinde kimisi küçük günah, kimisi büyük günah, kimisi şirk, kimisi küfür.
Zaten açıkça biz İslam Partisi değiliz diyor.
Şimdi diyeni var, demeyeni var.
Ama CHP camilerle
Demeyeni de
meclisinde mi?
aynı. Demeyeni de aynı. Şimdi bizim madem ki üzerimize düşen şey ilk önce bizim nefislerimizde bunu gerçekleştirmek, bizim yegane çalışma alanımız burasıdır. Önce nefislerimiz, sonra etrafımızda tevhidi anlatmak. İmanın sahih bir iman olmasına çalışmak ve bunun üzerine sahih bir tevhid anlayışını ikame etmek. Yani kalitesiz bir kalabalık topluluğu değil. Yani Türkiye'de yöneten bir kesim var. Yönetilen bir kesim var. Bu yönetenlerin kafirlerden temizlenmesi için çalışma yapmadan evvel halk olarak, avam kitlesi olarak bizim içerimizde olan şirklerin temizlenmesiyle mücadele etmek. Bizim ne siyasetle, oy vermeyle, şununla bununla bizim şu an için kesinlikle bir işimiz yok. Eğer biz bu kendi iç dinamiklerimizi düzeltirsek, sıhhate kavuşturursak, Allah'ın istediği bir seviyeye getirirsek, sahih iman ve salih amel dediğimiz şeye, işte bunun içerisinde bir sürü şeyler vardır. Mesela batıl, hurafe, İsrailiyat, uydurma bir takım hadislerin temizlenmesi, bunlara bina edilmiş akidelerin yerine sahih kaynaklara dayalı, kitap ve sünnetin, sahih sünnetin naslarına dayalı bir akidenin oluşturulması, yani bunun hayata geçirilmesi, zaten mevcut da oluşturmak derken bidatlerin temizlenip sahih akidenin ortaya konması, bizler için yapılacak tek çalışma alanı, tek cihat alanı burasıdır. Biz bunu yaptığımız zaman bizden sonraki nesiller için sahih dini öğrenmeye bir imkan oluşturmuş oluruz. Terbiyeyi, yetiştirmeyi ona göre yaparız. Buna bir temel atarız en azından. Ondan sonra o yetişen nesil batıl olan ne varsa onları zaten reddedecektir. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizden istediğini biz gerçekleştirirsek, ya bu nasıl olacak gibi düşüncelere, kuruntulara hiç gerek yok. Bu sebeple işte Allah vaat ettiği şeyi gerçekleştirsin diye ne yapıyor insanlar? Batıl yollara giriyorlar. Allah vaat etmiş, tamam, ama senden istenen bir şey var. Adam bunu yapmıyor. Allah'ın vaadi gerçekleşsin diye batıl yollara girişiyor. Demokrasi gibi, partiler gibi. Allah'ın reddettiği bir takım yollarla Allah'ın vaadinin gerçekleşmesini istiyorum sever.
Biz sahabe gibi yaşayalım ki Allah işte değil diyor. Siz sahabe gibi olun da ben de Hazreti Ömer gibi olayım.
Haccaç.
Haccaç.
Allah deyince ben de şaşırdım. Evet. Bugün Müslümanların hezimete uğramasının en büyük sebeplerinden birisi kelam. Allah Azze ve Celle'ye imanı kelam metotlarıyla elde etmeye çalışmalarıdır. Kelam biliyorsunuz felsefecilerin eski Yunan felsefelerinden devşirme süprüntü görüşlerinden yola çıkarılarak ortaya konmuş bir takım mugallata sözler. Bunu maalesef İslam akidesi haline getirmişlerdir. Sahabenin, selef-i salihinin yolundan sapmışlardır. Daha önce belki belirttik, şu sözü söylemişlerdir. Mesela Maturidi ve Eşari kelamcıları şu sözü söylemişlerdir. Evet diyorlar, selefin yolu daha selametli. Yani selefin inandığı gibi inanan insan daha selametli bir yoldadır, daha emin bir yoldadır. Ama halefin yolu, yani sonrakilerin, bu kelamcıları kastediyor. Bunlarınki ise daha hikmetli ve daha ilimlidir. Gibi bir şey yaparak ilk önce kelamlarını ne yapmışlar? Bu ümmete kabul ettirmeye çalışmışlar. Ortaya koydukları açıklamaların zamanın şartlarına uygun açıklamalar olduğunu, mesela sahabeler döneminde işte felsefe kitapları Arapça'ya tercüme edilmemişti. İnsanların aklına, sonraki felsefecilerin aklına gelen şüpheler gelmemişti bahanesiyle kendi yaptıkları akli, felsefi açıklamaları, cevap olarak verdiği felsefi açıklamaları ne yapmışlar? Bir meşruiyet zemini hazırlamışlar. İşte selefin yolu daha selametli ama bizim yolumuz da daha hikmetli ve daha ilimli demişler. Daha ilmi demişler. Bir kere bu söz bir sakat. Yani daha ilimli olması demek burada sahabiler işte onlar çok iyi bilmiyorlardı. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam avam bir kesime hitap ediyordu. Onlar kafasını fazla çalıştırmayan insanlardı. Geldiği gibi iman ediyorlardı. Tamam, selameti buluyorlardı. Ama şimdi işte insanlar türlü türlü şeyler soruyor. Allah ayetinde diyor ki iki elimle yarattığım Adem'e secde etmekten seni alıkoyan nedir? Biz şimdi burada yorum yapmak zorundayız. Neden? Şimdi adam bunu ya uhurda Allah'ın bizim elimiz gibi eli olduğuna inanırsa ne olacak demiş. Ne yapmış? Oraya elinden kasıt şudur budur diye bir sürü yorumlar eklemiş. Sahabenin aklına gelmiyor muydu acaba böyle bir şey? Halbuki bu kitaba bir güvense, ne diyor o kitap? Leyse kemisliği şey'un. Onun misli gibi bir şey yoktur. Nefyeden yine Allah. Allah arşa istiva etmiştir. Rahman arşa istiva etmiştir. Ama onun istivası hiçbir mahlukuna benzemez. Allah işitendir, görendir. Ama onun işitmesi, görmesi mahlukuna benzemez. Niye işitme ve görmede aynı tahrife gitmiyorlar? Veya kelam, konuşmak, Allah'ın konuşma sıfatı. Şimdi bu Maturidi ve Eşariye fırkaları Cehmiye'ye reddiye veriyor. Cehmiye Allah'ın kelam sıfatını reddediyor. Cehmiye diyor ki, Cehmi bin Safvan, biz Allah'ın kelam sıfatı vardır dersek, İşte onu mahlukuna benzetmiş oluruz. Konuşmak insanların bir sıfatı diyor. Mahlukuna benzetmiş oluruz diyor ve kelam sıfatını reddediyor. Eşari ve Maturidiler de onlara cevap veriyor. Olur mu? Allah'ın kelam sıfatı vardır diyerek. Bu konuda ayetleri, hadisleri delil getiriyor. Ama onun konuşması diyorlar mahlukuna benzemez. Ama aynı Eşari ve Maturidi tutuyor. İstivayı ne yapıyor? Tevil ediyor. El sıfatını tevil ediyor. Ayak sıfatını, gülme sıfatını, nüzul sıfatını tevil ediyor. Niye? İşte bunlar mahluka ait sıfatlar. Yedek kelam da mahluka ait bir sıfat. Veyahut ilim, işitmek, görmek. Bunlar da mahluklara da ait bir sıfat. Ama ne diyorsun orada? Ama Allah'ın ilmi hiçbir mahlukun ilmine benzemez. Allah'ın görmesi hiçbir mahlukun görmesine benzemez. Allah'ın işitmesi hiçbir mahlukun işitmesine benzemez. Biz de diyoruz ki burada tamam işte. Allah'ın eli de hiçbir mahlukunkine benzemez. Allah'ın istivası da hiçbir mahlukunkine benzemez. Bu konuların detayı inşallah gelecek. Ne kadar oldu biz başlayalım? Devam etsek acaba uzun olur mu?
Bir saat geçti, bir saat.
Yani bir saat olduysa burada bırakalım inşallah. Önümüzdeki haftaya bu tatilin, teşbihin, tahrifin ne anlamlara geldiğini ele alacağız. Bu konuda sapan sufiler gibi, kelamcılar gibi kimselerin ne gibi hatalar yaptığını göreceğiz. Bir kere biz söylediğimiz sözün ne manaya geldiğini bilmemiz lazım. Mesela Allah'ın isim ve sıfatlarına iman ederken tatile gitmeden, tevil etmeden, teşbih etmeden, teçsime gitmeden, tekyif etmeden, tahrif etmeden iman ederiz diyoruz. Bunlar ne anlama gelir? İnşallah bunları detaylı bir şekilde göreceğiz ki bu konuda ne gibi hatalar yapılıyor ve isabetlisi nedir? Bunları da tayin etmiş olabilirim. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı bu konularla ilgili?
Cenab-ı Allah, insan Cenab-ı Allah'la konuşur mu bir sorun yatar mı?
İnsanın Rabbi ile konuşması Kur'an-ı Kerim okumasıdır.
Şey değil mi? Elham. Kulun bana zikretti. Şey.
Genel olarak bütün Kur'an-ı Kerim hakkında Rabbi ile konuşmak isteyen Kur'an-ı Kerim okusun şeklinde bir rivayet vardı. Allah'ın kelamını okumuş oluyorsun. Allah'ın kelamını zikretmiş oluyorsun. Ama Allah'ın sesini işitmesi babında söylüyorsan dünyada bu peygamberler için bir vahiy olarak geçerli. Onun dışında o kitap ehliyim diye mi vatandaş mı? Şimdi anladığım kadarıyla eğer böyle kayıptan haber verme gibi şeyler de yapıyorsa adam batıl bir yolun yolcusu. O arada işte mealcilik de karıştırmış anlaşılan. Bilmiyorum yani nasıl bir cins görmek lazım. Merak ettim. Celaleddin Rumi'yi tekfir ediyormuş bir taraftan. Bir taraftan da işte odaya girmeden makasın yerini mi biliyormuş. Öyle bir şeyler söylüyorlar onun hakkında.
Bir şey alıp cebine koyuyor. Onunla beraber içeri giriyor. İşte sen yapın diyor.
Yani şeytanlarla da bir bağlantısı var.
Kötü cinlerle falan değil mi?
Olur yani. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyke.